Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Ve programımızı bu haftada açmadan evvel hepinizi en samimi selam ve saygılarla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlerle beraber İspanya'ya dönüyoruz. İspanya'ya bir seyahat yapıyoruz. Seyahati yapan bir Fransız, Davili isminde bir Fransız ve bundan yaklaşık 150 yıl önceki İspanya intibalarını, İspanya'da yaşadığı hatıraları bizlerle paylaşmış ve onun için biz de alakamızı çeken bu hatıraları sizlerle paylaşmak istedik. Evet, İspanyollar der ki Granada'daki Alhambra Şatosu olmasa Alcazar Sarayı bütün İspanya'nın en büyük eseri sayılabilir. Bu sözü İspanya'da çok duydum. İspanyollar turistlere daima böyle anlatıyor. Ben her iki sanat abidesini de gördüm. İkisi de hakikaten fevkalade bir güzellikte. Bu yüzden İspanyolların önce Alcazar'ı sonra da Alhambra'yı görünüz tavsiyesini pek yersiz buldum. Alhambra Sarayı 13. asırda Endülüs hükümdarlarından 1. Muhammed tarafından yaptırılmış. Daha doğrusu artık Endülüs Emevi Devleti değil bu. Endülüs Emevilerinin yerine geçmiş olan Arap hükümdarları. Bunlara Beni Ahmer Devleti deniyor. Mevki bakımından dünyanın en güzel yerlerinden birindedir. Alcazar ise nefis bahçelerle çevrili, insan kendisini sanki cennette zannediyor. Elhamra'nın duvarları kıpkırmızı. Bundan dolayı saraya Elhamra demişler. Elhamra, hamra kırmızı demektir. Alcazar ise Arapça saray manasına geliyor. El kasr, kasr saray demektir. El de dı takısının karşılığıdır. Alcazar sarayının menşei pek belli değil. Yaygın bir inanışa göre 11. asırda Toledo'dan gelen bir Arap mimar tarafından yapılmaya başlanmış. Sonradan Elhamra şatosunu süsleyen sanatçılar İşbiliye'ye yani Sevil'le gelip Alcazar sarayının da süslenmesine yardım etmişler. Daha sonraki yıllarda 1. Carlos yani Şarlken diye bilinen hükümdar ki aynı zamanda İspanya hükümdarıydı. Hem Alman hem İspanya hükümdarıydı. Portekizli Donna Isabella ile evlenince saraya yeni ilaveler yaptırmış. Elhamra Sarayı'nın salonları son derece büyük. Hele bir elçi kabul salonu var ki görülecek yer. İnsan sanki kayboluyor. O salondan geçerken kapının az ilerisinde kırmızı bir plaka gördük. Rehberimiz o tarafa baktığımı görünce bu kötü bir hadisenin nişanıdır diye anlattı. Kral Zalim Pedro kendisine karşı komplo kurduğu iddiasıyla 1358 yılında kardeşi Don Rodriguez'i ve ona yardım eden karısını, teyzesini ve bazı akrabalarını öldürtmüştür. Birkaç yıl sonra da Zalim Pedro üvey kardeşi Henrik de Trastamere tarafından hançerlenmiş ve kafası kesilerek kanlı başı Sevilla'ya gönderilmiştir diye anlattı. Sevilla'da dolaşıyorduk. Yahudilerin yaşadığı bir mahalleye geldik. Bizi burada mütevazi bir eve götürdüler. Meşhur Sevillalı ressam Bartolomeo Esteban Murillo'nun evi. Hatta sokağa bile onun adını vermişler. Buradan çıktık. La Calle del Candilejo adlı küçük bir sokaktan geçiyorduk ki burada hakikaten çok garip bir hadisenin meydana geldiğini naklettiler. Kral Zalim Pedro sık sık kıyafet değiştirip dolaşırmış. Bir gece yapayalnız Candilejo sokağından geçiyormuş. Biriyle karşılaşmış. Kavgaya tutuşmuşlar. Zalim Pedro hançerini çekip adamı öldürmüş. Sokakta başka kimse olmadığı için hadiseyi gören yok zannedilmiş. Halbuki yaşlı bir kadın olanı biteni pencereden seyrediyormuş. Ertesi gün hemen koşup anlatmış. Bir de dizleri çarpıktı diye eklemiş. Tabii o zaman katilin kral zalim Pedro olduğunu anlamışlar. Sonra da hadiseyi gidip kendisini anlatmışlar. Kral zalim Pedro, evet ben öldürdüm diye itiraf etmiş ve yaşlı kadını da para vererek dikkati sebebiyle mükafatlandırmış. Sonra da kendi kendisini ölüme mahkum etmiş, tahtadan bir heykelini yaptırıp heykelin kafasını uçurtmuş. İspanya'da sigara yapılan atölyelerin çok alaka çekici olduğunu söylemişlerdi. Sevilla'ya gelmişken bir görelim dedik. Bizi koskoca bir binaya götürdüler. 1757 yılında Vandenborg adlı yabancı bir mimar tarafından yapılmış. Zaten İspanya'da tütün işlenmesine de 1620 yılında başlanmış. İspanyollar önce çok az sigara içiyorlarmış. Sonra giderek yayılmış. İzin alıp fabrikanın içini bir gezdik. Öylesine koca bir binaydı ki içinde 200 tane değirmen vardı. Tarifsiz acı bir koku insanın genzini tıkıyordu. İşçiler alışmış olacaklar ki pek aldırmıyorlardı bu kokuya. Bir de bir mırıltıdır gidiyordu salonda. İşçiler oldukça genç idiler. Hem sigara sarıyorlar, bir yandan da dirsekleriyle yanındakileri muştalayıp duruyorlardı. Nezaretçi bizi bir işçi grubunun önüne götürdü. Bunlar en usta işçilermiş. Günde 500 sigara sarıyorlarmış. Gene de orta bir işçinin 300 sigara sardığını ifade ettiler. İspanya'da sigara ile puro kullanılıyor. Pipoya pek rağbet yok. Atölyeler 100'er kişilik gruplara bölünmüş. Her grubun başında en iyi işçiden seçilmiş bir nezaretçi var. 4500 kişi çalışıyor burada. Bunlardan 4000'i kadın. Birkaç gün sonraydı, bir tesadüf sigara fabrikasının önünden geçiyordum. Tam da işçilerin dağılacağı saatti. Bir gürültü koptu. O pis, acı kokudan kurtulmak için birbirlerini ite kaka sokağa fırlayarak bir an durup derin derin soluk alan işçilerin hali görülecek şeydi. Sigara sarıcılarının kendilerine has hayatları var. Bazısı doğrudan evlerine gidiyor, bazısı da dar sokaklardaki ucuz şaraphanelere uğrayıp hem içiyor hem de dans ediyorlar. Eğlenceleri de bir hayli gürültülü. O kadar çok bağırıp çığlık atıyor, hatta tepiniyorlar ki gitarların sesi bile duyulmuyor. İspanya'da en çok neye rastladın diye sorarsanız, sık sık tekrarlanan bayramlarla, tiyatrolarda, şaraphanelerde çılgınca dans eden kadın erkekli gruplar diye cevap verebilirim. Bir de dans okulları var. Çeşitli sebeplerle haftanın birkaç gecesi gösteriler düzenliyorlar. Sevilla'daydık. Bir sabah otelden çıkarken elimize pembe bir davetiye tutuşturdular. O gece dans akademisi idarecisi Don Luis Botello tarafından bir müsamere verileceğini bildiriyordu davetiye. Zaten İspanya'da yabancılara karşı gösterilen bu alakaya her zaman şahit olmuşumdur. Büyük binaya girdiğimizde saat henüz 8 filandı. Duvarda asılı kandillerle aydınlatılmış dar bir merdivenden ikinci kata çıktık. Büyükçe kare biçimindeki bir salona girdik. Salon eski bir üslupla döşenmişti. Geniş hasır koltuklara oturduk. Az sonra da müsamere başladı. Salona önce 6 genç kız girdi. Klasik kıyafetteydiler, eski İspanyol kıyafeti. Eski bir Endülüs dansı seyrettik. Daha sonra bir çift Pavana adlı bir dansı oynadılar. Gösteri gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Rehberimiz bu dansların halkın ekseriyetle oynadığı danslardan farklı olduğunu söyledi. İsterseniz halk danslarını da bir görün diye ilave etti. Oradan çıkıp rıhtıma doğru yürüdük. Az sonra genişçe mermer sütunlu bir salona girdik. Çok kalabalıktı. Ortada birkaç çift dans ediyordu. Halk da el çırpıp tepinerek onlara katılıyordu. Bu yaygın bir gelenek. Sokaklarda bile dans ederken halk bağırıyor. Hele citanaların dansı görülecek şey. Canlı ve hareketli. Citana kim? Citanalar canlı hareketlerle dans eden kadınlar. Ellerinde bir tef, kulaklı bir tef. Yani demir kulaklıkları olan bir tef. Onu bir yandan sallar. Geniş pileli etekleri vardır. Dantelalı bir bluz giymiştir. Böyle umumiyette halk dansları yapar. Seyirciler de onu teşvik için el çırpıp oley diye bağırırlar. Yani citanalar kadın İspanyol dansçılara verilen attır. İspanya'da oldukça garip bir dansla karşılaştık. Kılıç dansı. Dansörler ellerinde pırıl pırıl parlayan kılıçlarla ortaya çıkıyorlar. Kılıçları dansı idare edenin boynuna doğru doğrultuyorlar. Bir zaman böylece dönüyorlar. Sonra ortadaki başını eğiyor, birden onlar da sanki onun kafasını keser gibi hareketler yapıyorlar. Şaraphanedeki halk işçi takımındandı. Bir yandan içiyor, bir yandan da arada bir dansa katılıyorlardı. Oley, oley çığlıkları da kulaklarda patlıyordu. Rehberimiz, güftelerin de danslar kadar çekici, içli olduğunu söylüyordu. Bunların ekserisi halkın hislerini, hasretlerini ve kederlerini anlatır. Hele sevgilerini dile getirenler pek çoktur. İşte Seguidillas. 3 asırlık bir geçmişi vardır. En yaygın bir halk şiiri türüdür. 7 mısradan kuruludur dedi. İspanya'nın neresine gidersek gidelim bol bol dans eden çiftlerle karşılaştık. Durgun bakışlı erkeklerin ateşli danslara katılıp canlı hareketleri görülecek bir şey. Bir gün Gijona'da tenha bir caddeden geçiyorduk. Küçük bir evden gitar ve kastanyet sesleri geliyordu. Herhalde bir bayramı kutluyorlar zannettik. Yine de meraklandık, eve girdik. Karanlıkça bir odanın bir köşesinde genç bir kız yatıyordu yatakta. Başucunda yaşlıca bir kadın vardı. Yatağı kadınlı erkekli bir grup çevrelemişti. İki erkek gitar çalıyordu. Bir kadın da dans ediyordu. Yaklaştık. Yataktaki genç kız çocuk yaştaydı. Uyuyor gibiydi. Ama kadın ağlıyordu. Rehberimiz çocuğun ölmüş olduğunu söyledi. Sonra da şöyle anlattı. Buralarda gelenektir. Çocuklar ölünce cennete gittiklerine inanırlar. Angelitos al cielo, yani gökyüzündeki küçük meleklerdir onlar. Cennete gittikleri için de sevinilir, eğlenilir böyle, dedi. Rehberimiz Sevilla'yı gezerken boğa güreşlerini görmeyi ihmal etmememizi hatırlattı. Zevkle kabul ettik bunu. Meğer oldukça garip, bir o kadar da heyecanlı bir şeymiş bu boğa güreşi. Öğleden sonra saat 3'te güreşin yapılacağı yere gittik. Meydanda süslü elbiseler giymiş gençler dolanıp duruyordu. Güneşin kızgın ışınları allı pullu elbiselerde yansıyordu. Boğa güreşçisi meydana çıkınca bir bağırıştır koptu. Derken azgın bir boğayı salıverdiler. Hayvan meydanda bir an başını eğdi. Sonra hızla Jose Boa'ya saldırdı. Matador. Ama Portekizli Matador'u boynuzlayamadı. Öbür köşede bir başka güreşçi duruyordu. Boğa ona doğru atılınca elindeki ucu demir çivili sopayı hayvana sapladı. Bu aslında onu yaralamadan kızdırmak içinmiş. Boğa meydanda bir ona bir ötekine saldırıyordu. Derken biri daha çıktı meydana. Kısa boyluydu ama yüksekçe tahta ayakların üzerinde yürüyordu. Ardından da birkaç genç gelmekteydi. Bu da bir zaman sürdü. Sonunda boğayı kılıçladılar. Bundan sonra garip bir sahneye şahit olduk. 5 tane zenci çıktı meydana. Tam hayvanların çıkış kapısı önündeki iskemlelere oturdular. Bir an sonra kapı açılıp da boğa meydana fırladı. Fakat zenciler adeta bir barikat kurmuşlardı. Hayvan hızla onlara çarptı. 5 zenci de yere yuvarlandı. Sonra da tekrar iskemlelerini düzeltip oturdular. Ben bunu çok garipsedim. Rehberim, bunlar çok fakir insanlardır. Boynuzlanmayı göze alarak bu işi yapıyorlar işte, diye bilgi verdi. İspanya'yı gezmiştik. Bazen garip, bazen heyecanlı, bazen de üzüntülü şeyler görmüştük. Fransa'ya dönerken hep gördüklerimi düşünüyordum. Arabamız bir dağ yolundan ilerliyordu. Dışarısı karanlıktı. Birden arabadaki yolculardan birisi, "Acaba buralarda eşkıya falan var mı?" diye sordu. Eşkıya sözü beni kendime getirmeye yetti. Biri bir vakitler Jose Maria adlı meşhur bir eşkıyanın İspanya'yı haraca kestiğinden söz etmeye başladı. Hatta ona ait yazılmış bir şiiri de ezberden okumaya koyuldu. Gözlerimi dışarıdaki karanlığa diktim, İspanyolca bilmediğime de şükrettim. Evet değerli dinleyiciler, 150 yıl önce İspanya'yı gezen Davilye isminde, Charles Davilye ismindeki bir Fransızın İspanya hatıraları bu kadar. Değerli dinleyiciler, 19. asırda yaşamış büyük Osmanlı devlet adamı, hukukçusu Ahmet Cevdet Paşa'nın Tezakir Cevdet adlı bir eseri var. Bu eser hem devlet idaresine dair fikirlerini, tecrübelerini anlatıyor, hem de güzel hatıralardan bahsediyor. Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti'nde muhtelif kademelerde hizmet etmiş bir devlet adamıdır. Bu Tezakir-i Cevdet'te Ahmet Cevdet Paşa'nın Bosna Hersek'te bulunduğu zamana ait intibalar ve hatıralar anlatıyor. Bizim alakamızı çekmişti bu hatıralar ve onları sizinle paylaşmak istedik. Bosna'ya iki taraftan ticari mal naklolunurdu. Şöyle ki İstanbul'dan Selanik ve Yeni Pazar yoluyla ve Avusturya Macaristan'dan İzvornik yoluyla yine Bosna Sarayı'na, Saraybosna'ya mal götürülürdü. Bu mallardan yol üzerinde liva ve kazaların hisseleri ayrılmazdı. Onlar dahi sair liva ve kazalar gibi, yani Bosna'nın diğer kazaları ve vilayetleri gibi, sancakları gibi ticari mallarını Bosna Sarayı'ndan tedarik ederlerdi. Bu sebeple Bosna Sarayı ticaret merkeziydi. Bosna kıtası, Bosna, Travnik, Biatse, Banjaluka ve İzvornik sancaklarından müteşekkildir. Hersek sancağı dahi bu eyalete bağlıydı. Halbuki ticaret mahkemesinin hasılatı mahkeme katibinin maaşına bile kafi gelmiyordu. Maaşlarının açık kalması yüzünden mahkeme reisinden tarafıma şikayet olundu. Bu şikayet hayretime mucib oldu. Hemen ticaret mahkemesine giderek defterleri tetkik ettim. Hiçbir ay 350 kuruştan fazla hasılat olmamış. Bu miktar dahi nadiren 350 kuruşa yükselmiş. Hasılatın ekseri 150-200 kuruştan ibaret olduğunu hayret ve taaccüple gördüm. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti zamanında mahkemedeki hakimlerin maaşı mahkeme gelirlerinden karşılanırdı. Yani mahkemeye dava gidecek, dava açanlar harç yatıracaklar. Bu harçlardan mahkemeye bir hasılat elde edilecek. Buradan hakimin, oradaki katibin, mübaşirin, muhzırın maaşları karşılanacak. Eğer mahkemenin hasılatı düşükse bu maaşların karşılanması zor oluyordu. Problem bundan doğuyor. Ahmet Cevdet Paşa da bunu tetkik ediyor ve diyor ki, tahkikat neticesinde de yerli tacirlerin mahkemeye müracaat etmedikleri anlaşıldı. Bunun üzerine artık Bosna ticaretinin ne yolda cereyane de geldiğini öğrenmek lazım geldi. Teftişlerim neticesinde anlaşıldı ki gerek İstanbul ve gerek Avrupa emtia ve eşyasını getirenler ancak Saraybosna tüccarı, mülhak liva ve kazalar tacirleri saraya gelerek mağazalardan alıp memleketlerine naklediyorlar. Mesela liva yani sancak tacirlerinden biri Saraybosna'ya gelip bir tacirin mağazasına müracaat ediyor. Kendisine lazım olan malları tespit ediyor. Bütün bu malları mağaza katibi sırasıyla bir pusulaya yazıyor ve hizalarını da fiyatlarını kaydediyor. Bir yandan da denkler bağlanıyor. Malların hepsi katibin tanzim ettiği pusulayla tacire veriliyor. O da bedelini ödemeden alıp gidiyor. Ara sıra Saraybosna tüccarı tarafından çıkarılan tahsildara taksitini veriyor ve verdiği paralara mukabil bir de ilmu haber alıyor. Elhasıl mülhak liva ve kaza tacirleri yani Bosna Sarayı'na bağlı sancak ve kazanın tüccarı saraydan 3'er 5'er bin kuruşluk mal alıp pusulasıyla beraber memleketlerine götürürler. Ve bu muamele esnasında ne senede ne de şahide lüzum görülür. Şayet malı alanlar borçlarını inkar etseler, elde senet olmadığı için malı satan hiçbir hak iddia edecek durumda değildir. Halbuki ticaret mahkemeleri senetler ve şahitler üzerine hüküm verirler. Böyle koskoca bir eyaletin ticari muamelesi senetsiz, şahitsiz nasıl dönüyor? Bu ciheti çok merak ettim. Saraybosna tüccarından Mehmet Ağa isminde bir zat vardı. Onu çağırdım. Aramızda şöyle bir muhavere, şöyle bir konuşma geçti. veresiye vermiş olduğun mallardan dolayı ne kadar alacağın var diye sordum. 10.000 keseden ziyade dedi. Elinde senedin, şahidin var mı diye sordum. Hayır, adet olmamış dedi. Ya müşterilerden biri borcunu inkar edecek olursa ne yaparsın diye sordum. Bu suale şaştı, gülerek cevap verdi. Bu kadar malı denklerle mağazadan kaldırıp pusulasıyla beraber götürdü. Nasıl inkar edebilir dedi. Ya bunlardan biri vefat ederse paranız batmaz mı diye sordum. Vefat ederse bizim pusulamız terekesinde çıkar ve veresesi borcunu öder dedi. Filhakika gerçekten Saraybosna tüccarıyla alışverişi olanlardan biri vefat ederse terekesinde çıkan pusula ve ilmuhaberler derhal Saraybosna'ya gönderilip borcu ödeniyor. Şayet yetimi varsa tüccarın alacağı ödenmedikçe hakim terekesini takdir ettirmiyor. Bunca senedir Saraybosna tüccarından kimsenin alacağı inkar olunmamış. Bir ara Bosna sancağı çiftliklerinden 42 vekil çağırtarak ağaların çiftliklerinden aldıkları arazi ücretinin memleketçe mutad olan nispetinin ne olduğunu anlamak için evvela Müslümanlara sordum. Bosna'da akçenin kesesine kaç kuruş faiz alıyorsunuz diye sordum. Haşa, biz faiz almayız, böyle haram para yemeyiz dediler. Sonra Hristiyanlara aynı suali sordum. Şöyle cevap verdiler. Faiz almak Yahudilere mahsustur. O da yeni çıktı. Biz Müslüman ve Hristiyan birbirimize ödünç para veririz, faiz almayız. Senet alıp vermek dahi adetimiz değildir dediler. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler bir istidrat yapmak istiyorum. Abud Efendi vardı vaktiyle İstanbul'un namlı tüccarlarından hatta ticaret odası reisi yapmış bir zattır Şamlı. Bu Abud Efendi anlatıyor. Ben diyor Bosnalılarla muamele yapardım diyor alışveriş. Gelirler bende mal alırlar götürürler satarlar yeni mal almaya geldiklerinde borçlarını öderlerdi. Derken diyor Bosna Hersek Avusturyalılar tarafından işgal edildi. Eyvah! Sınır kapandı. Bosna'ya ne gidiş mümkün, ne Bosna'dan geliş mümkün. Gitti paralar. 8-10 sene sonra Avusturya Macaristan Osmanlı Devleti arasında sulh imzalandı ve Bosna'yla aramızda gidiş geliş başladı. Bir gün dükkanda oturuyordum. Eski kıyafetleriyle, sırtında heybeleriyle Bosnalı tüccarlar geldiler. Epey zamandır onları görmeye hasrettik, artık unutmuştuk neredeyse. Oturdular. Yine sohbet ettikten sonra dediler ki böyle böyle biz sizden vaktiyle mal almıştık. Hudut kapatıldığı için getiremedik. Buyurun. Bu size olan borcumuz. Ayrıca bir başka kese verdiler. Bu da sizden mal alıp da bu zaman zarfında vefat edenlerin borçları. Onlar da bunu vasiyet ettiler. Bize teslim ettiler varisleri. Biz de sınır açıldıktan sonra getirip size veriyoruz. Böylece diyor Abud Efendi, ben ümidi kesmiştim bu borçtan. Yani hudut kapanmış, daha nasıl getirsinler? Yıllar sonra da olsa, epey bir zaman geçtikten sonra bunlar getirdi, bu borcu bana verdiler. Ben Bosnalıların ticari dürüstlüklerine hayranım, diyor. Bunu niye anlatıyor? 1908'den sonra Bosna Hersek Avusturya Macaristan tarafından ilhak edilince Bosnalı muhacirler İstanbul'a geldiler. Ve bunlar için ne yiyip ne içecekler, çalışkan insanlar, bir kumaş fabrikası kuruldu. Buranın zenginleri tarafından. Ama tabii onların sermayesi yetmedi. Bu kumaş fabrikasına İstanbul'un zenginleri de ortak oldular. Karamürsel Kumaş Fabrikası olarak bilinen bu kumaş fabrikası işte bu surette kuruldu ve Abud Efendi dedi ki ben Boşnakların ticari dürüstlüklerine hayranım. Ondan dolayı en baş hissedar ben olacağım dedi ve bu fabrikaya hisse verdi. Bu sayede Karamürsel Kumaş Fabrikası kuruldu. Bu anlattığım tabii 20'li yıllarda oluyor ve Bosnalılar zenginleri buraya sermaye koydular. Fakirleri de burada işçi olarak çalışarak maaşiyetlerini temin ettiler. Ahmet Cevdet Paşa'nın bu hatırası bana Abud Efendi'nin hatırasını hatırlattı. Değerli dinleyiciler, Ahmet Cevdet Paşa'nın tezakirinde Bosna ile ilgili intiba, müşahede ve hatıralarından gene dikkati çeken bir pasaj var. Diyor ki Ahmet Cevdet Paşa, Bosna'da iklim soğuk olduğu için burada çocuklar geç yetişir ve hayli yaşlanmadıkça bali olmazlar. Erkeklerle kızlar arasında da serbest muhavere usulü vardır. Mesela yetişkin kızlar arasında evlenmeden erkeklerle serbestçe konuştukları vaki. Ancak evlendikten sonra Müslüman kızları ferece giyiyorlar. Artık kimse yüzlerini bile göremiyor. Ancak evlenmeden önceki kızlar da böyle kaç göç yok. Onlar erkeklerle konuşuyorlar. Bu benim dikkatimi çekti. Vaka, boşnakların erkekleri de kızları da pek ziyade iffetli ve ismetli kişiler. Henüz ahlakı bozulmamış bir kavim. Fakat eskiden beri alıştıkları bir usul olduğu için, bu usul aşıklık usulü diyorlar buna, bazıları itiraz eyleseler bile çok eskiden beri gelme bir gelenek olduğu için bu adetin kaldırılması çok zor. Nasıl oluyor bu? Mesela delikanlılar kızlarla rahatça konuşabiliyor. Kız bir delikanlıyla rahatça konuşabiliyor. Hatta mesela eve gelen bir delikanlıya bir kız kahve ikram edebiliyor, su ikram edebiliyor. Veya mesela delikanlıya kız abdest almak için ibrik seccade getirebiliyor. Ancak burada kazara birinin parmağı diğerinin eline dokunacak olursa bu nikah hükmünde tutuluyor ve bu kız da bu erkeği evlendiriyorlar. Velhasıl Bosna'daki kızlarla erkekler böyle birbirlerini tanıdıktan sonra, birbirleriyle konuştuktan sonra, birbirlerinin tavrı mişvarını öğrenip birbirlerini sevdikten sonra izdivaca karar veriyorlar. Ve böylece birbirlerini bulan kimselerin nikahı da mahkemede akt olunuyor. Bazen bu velilerin rızası hilafına oluyor. Yani gençler kendileri birbirlerine aşık oluyorlar ve nikah vaadinde bulunuyorlar. Velileri buna razı olmasalar bile, hoşlanmasalar bile, infial ishar ederse de çok geçmeyip barışarak güveyi ve gelini hanelerine alıyorlar. Kabul ediyorlar. İnfialleri de cali, görünüşte oluyor. Hakikati halde bu muameleden hoşnut kalıyorlar. Binaenaleyh düğün ederek kızını kocaya verenler pek az. Hep kızla olan birbirlerini seviyorlar. Evleniyorlar mahkemede. Kadı huzurunda nikahlarını akt ediyorlar. Sonra anne baba bunları kabullenmiş görünüyor. Onun dışında böyle gidip isteyerek düğün yaparak evlenmek çok azdır. Bu cihetle kızlar kendi kendilerine böyle aşıklık usulü yoluyla koca bulmaya muhtaçlar ve bu bapta çok maharetleri var. Buna benzer bir usul Çerkezlerde de var değerli dinleyiciler. Çerkezlerde de evlenmemiş kızlarla erkeklerin kaç göçü yok. Birbirleriyle rahatça oturup konuşabiliyorlar. Yani örtülü olmak şartıyla. Ancak evlilikleri de kız kaçırma usulüyle oluyor. Erkek kızı kaçırıyor. Fakat bundan ailenin de haberi var. Nikah akdediliyor. Ondan sonra zifaf oluyor. Aile de bir müddet sonra bu yeni evleri kabul ediyor. Böylece düğün yapmadan evlilikler gerçekleşiyor. Düğün yapan çok az oluyor. Bu tabii çok masraflı olduğu için düğün yapmak bazı toplumlarda bu usul geliştirilmiş. Ondan sonra onlarda da tamamen örtülmeme kaç köş var. Hristiyan kızlarının velileri kızlarını satarcasına aşıklarından bir hayli akçe almak gibi fena bir adetleri olduğu için Hristiyan kızları Bosna'da koca bulmak için çok güçlük çekiyorlar. Ancak İslam kızlarının böyle bir problemi yok. Onlar kolayca koca buluyorlar. Kim anlatıyor bunu? Ahmet Cevdet Paşa. Bundan 150-200 sene öncesinin Bosna'sında gördükleri. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta da Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.